Ayrım 52. Babanın Dönüşü, Mark Weingartner. Sayfa 457. Billy'nin açılış geceleri verilen partilere garip bir şekilde kolayca girip çıkma becerisi o gece Tallahassee'de de işe yaramıştı. Francesca'nın gidilecek yer hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Yoldan aşağı koşmuş, kendisine tamamen yabancı bir muhite girmişti. Tam kaybolmuş olabileceğini aklından geçiriyordu ki yanına yaklaşan bir arabanın yavaşladığını işitti. İşte Thunderbird ile Billy gelmişti. O nereye gidileceğini biliyordu. Vay be, nasıl bir tokattı. Büyük hasar görmemiş dişlerinin arasından gülüyordu. Francesca insanı devirebilecek nitelikte bir kızdı. Ayrıca egzotik ve yeniydi. Seni seviyorum, boksör. Francesca, senin ailen nasıl bu kadar zengin olabildi diye sormuştu. Her büyük servetin ardında muhakkak bir suç unsuru vardır. Bunu Cathy'nin okuduğu Fransız yazarlardan birinin yazdığı bir kitapta okumuştu. Belki de Balzac'tı. Billy, eminim altında birkaç şey vardır dedi. Bu lanet olasıcalar her şeyi yapmaya muktedirdir. Bu lanet olasıcalar diye bahsettiği kişiler babası ve büyük babasıydı. Ailesi hakkında böyle konuşan birisini işitmek çok tuhaftı. Francesca arabaya binmişti. O gece barışmışlardı. Ancak akşam üzeri yaşananlar aralarındaki romantizme olumsuz etki yapmıştı. Uzaktan uzağa yaşanan romantizm gençler arasında melodram yaratabilecek güçteydi. Onlarca sayfa süren uzun mektuplar, gizlice araya sokulan şüpheler ve gözyaşı dolu telefon görüşmeleri. En azından Francesca açısından durum böyleydi. Billy Harvard'da çok meşgul olduğunu, ona mektup yazıp telefonla konuşmak bir yana, yemek yemeye ve uyumaya bile fırsat bulamadığını belirtmişti. Ardından Francesca'ya bir kart attı. Üzerindeki yazı daktilodan çıkmaydı. New York'taki bir firmada staj ayarladığını, o yaz Florida'ya geri dönmeyeceğini yazmıştı. Francesca oda arkadaşından arabasını ödünç almış ve Cambridge'e gitmek için tüm bir gece boyunca araba kullanmıştı. Böylece yaşanan karmaşayı kendi açısından çözüme ulaştıracaktı. Doğal olarak oraya vardığında Billy ile sevişmişlerdi. Francesca eve kafası eskisinden daha karışık bir halde dönmüştü. Ayrıca da hamileydi. Billy ondan kürtaj yaptırmasını istemişti. Ardından ona Palm Beach'te bir doktor dahi ayarlamıştı. Francesca bunun düşüncesine dahi katlanamıyordu. Ama onun da bu bebeği istemediği açıktı. Billy ile evlenmesi olağan, ona böyle bir şey teklif etmemişti, hatta böyle bir olasılıktan dahi bahsetmemişti, tamamen konu dışıydı. Francesca Cathy'ye eğer dünya üzerinde kalan tek erkek Billy olsa bile bu yılanla güvendiği ilk ve tek kişi kesinlikle evlenmeyeceğini söylemişti. Gerçekleşmesi olası her şey tam anlamıyla Francesca Corleone'nin yapmayacağı şeylerdi. Billy paraşütle atlarken bacağını kırmıştı. Diğer bir hobinin acı sonu ve hastanedeyken birdenbire kalbini dinlemeye karar vermişti. Bu Francesca açısından anlaşılamaz bir şeydi. Kim bu kadar kısa sürede bu derece büyük bir değişikliğe anlam verebilirdi ki? Hastaneden taburcu edildiği gün uçağa atlayarak onu görmeye gelmiş ve evlenme teklif etmişti. Francesca çok sevinmişti, bunu itiraf etmeliydi. Temmuz'da evlenirlerken Billy hala koltuk değneği kullanıyordu. Francesca Billy'nin smokin paçasını sökmek zorunda kalışına üzülmüştü ve Billy de ona iyileştikten sonra terziye gitmeye paralarının yeteceği konusunda taahhüt vermişti. Francesca birçok konuda hayal kırıklığına uğramıştı. Bunlar belki de hamile bir gelinin kaprisleriydi. Ancak özellikle iki konuda inanılmaz derecede sıkıntılıydı. Podyumda yapacakları yürüyüşler, aşağı yürüyüş, Billy'nin koltuk değnekleriyle oldukça heyecan verici ve dokunaklı olacaktı. Ancak yukarı yürümek imkansızdı. Francesca'nın babasının yerini kim alabilirdi? Küçük kardeşleri olmazdı. Ayrıca likör adam Stan hiç olmazdı. Annesiyle hala nişanlı olan bu adam onunla henüz evlenmemişti. Fredo amca, Mike amcadan daha yaşlıydı ve Francesca Fredo amcayı daha iyi tanıyordu. Yine de kendisini Mike amcaya daha yakın hissediyordu. Hep de böyle olmuştu. O bir savaş kahramanıydı, romantik bir görünümü vardı. Smokini içerisinde harika görünüyordu. Francesca onun karanlık sırlarının bir kısmını biliyordu. En azından Cathy ve Connie halanın konuşmalarından kaptıklarını. Ama buna rağmen ona eşlik edebileceğini düşündüğü tek kişi oydu. İkiz kardeşinin kendisiyle aynı fikri paylaşmasını beklemeyerek Nedimesi Cathy'ye babamın bu işi yapmasını isteyeceği kişi de o olurdu demişti. Cathy onun düşündüğünün tam aksine tabii ki diye karşılık vermiş, onunla hemfikir olmuştu. Hiç kimse tabii ki kelimesini Cathy'den daha utanç verici bir küçümsemeyle dile getiremezdi. Başka kim olabilirdi ki zaten? Mike amca Francesca'nın gergin sinirlerini muhteşem ve saygı uyandıran tavırlarıyla yatıştırmıştı. Francesca'ya babasının orada olsaydı olanlardan büyük bir gurur duyacağını belirtmişti. Aslına bakılırsa Santino oradaydı, onları izliyordu, bundan hiç şüphe yoktu. Ama tüm bunları kilisede yürümeye başlamadan çok önce söyleyecek kadar akıllıydı. Böylece ikisi de kafa kafaya vererek ağlayabilmiş ve tören başlamadan çok önce yatışmışlardı. Sonunda kilisenin avlusunda yalnız kaldıklarında Francesca'nın kolunu tutmuş ve ona telaşlanmamasını söylemişti. Omzunu silkerek bu sadece hayatının geri kalanı ile ilgili diye sözlerine devam etmişti. Francesca gülmüştü. Bu o anda söylenebilecek en mükemmel sözdü. Mutlu bir şekilde sunağa doğru ilerlemişti. Michael onun elini Billy'ye uzattığında yüzü gözyaşından geçilmeyen kişinin amcası olduğunu fark etmişti. Sunaktan geri yürürlerken Francesca Billy'ye destek olmuş ve onun koltuk değnekleri olmadan yürümesini sağlamıştı. Resepsiyonda dans bile etmişlerdi. Aslına bakılırsa Billy normal şartlarda dahi o kadar kötü bir dansçıydı ki bacağındaki alçı bu sefer onun için mükemmel bir özür olmuştu. Boston'a taşınmışlardı. Billy hukuk fakültesini bitirdiğinde Wall Street'te kendisine servet kazandırabilecek, zaten büyük bir servete sahipti, bir işi Florida Anayasa Mahkemesi'nde yargıç katibi olabilme uğruna geri çevirmişti. Francesca mezun olduğunda Tallahassee'ye geri dönmesi oldukça zordu. Francesca Suzy Kimball'ın mezuniyet partisine gitmiş ve Çin'de misyonerlik yapan sakin yapılı genç kadını tanıyamamıştı. Ama Francesca'nın artık bir ailesi vardı ve gerçekten de mutlu olduğunu düşünüyordu. En azından Billy sırf şey için çalışan Floridalı gruba katılmak amacıyla mahkemedeki işinden ayrılana kadar sürekli dışarılardaydı. Sonunda Francesca onun kampanyada çalışmanın ötesinde bir şeyler yaptığını keşfetmişti. O kadarı nasıl olup da öğrenmişti? Francesca bir Corleone'ydi. Çoğunlukla aile içerisinde tekrarlanan, uzun süredir söylene gelen bir ifade vardı. Bir Corleone'yi uzun süre kandırmak imkansızdı. Bu teorilerden birisiydi. Ayrıca Francesca hasımlara kur yapmanın en tehlikeli şey olduğunun da farkındaydı. Bir kadının en büyük korkusu, kocasının, eşinin kendisine yetecek kadar iyi olmadığı yönündeki düşüncesiyle karşı karşıya kalmaktı. Ernest Hemingway, beyaz sakallı bu adam papa değildir, kayıp kuşağının sesi de değildir. O, yaşamları Hemingway'in kısa akşamları kadar bile dünyaya faydalı olmayan dolandırıcılar tarafından cinsel tercihi sebebiyle baştan atılacak kadar basit bir insan değildir. Bu adamın genç yaşta yazdığı muhteşem kitapları vardır. Bundan başka hiçbir şeyin önemi yoktur. Einstein dehalar açısından hiçbir zaman bir poster çocuğu olamaz. Picasso esmer, kel bir zampara olarak anılmaz. Mozart yaramaz bir çocuk değildir. Virginia Woolf ve Sylvia Plath zulmedici erkek hegemonyasına trajik tehdit unsuru değillerdir. Mahatma Gandhi ve Martin Luther King beyaz insanların kabullenirken kendilerini rahat hissedebildikleri türden zararsız, sevilebilir küçük kahverengi insanlar değillerdir. Babe Ruth sandviçler yiyen ve hastanelere giderek hasta çocukları ziyaret eden şişko bir salak değildir. Evet, mafya Muhammed Ali'nin ağır siklet dünya şampiyonu olduğu Sonny Liston dövüşünü ayarlamıştır. Ve evet, Ali inandığı şey uğruna dövüşmüştür. Ama birinci ve en önemli şey, o kasabadaki en lanet olası güçteki adamı dahi tek bir yumrukta kıçının üzerine oturtabilecek ve bunu sanki bir şiir yazıyormuş gibi yapabilecek nitelikte bir insandır. Johnny Fontaine keyfi yerinde olduğunda iyi bir aktördü. Herkesin imreneceği kadar büyük bir penisi vardı ve onu oldukça sık kullanıyordu. Las Vegas'ın çölün ortasındaki bir uğrak yeri olmaktan çok Amerika'nın en hızlı büyüyen şehri haline gelmesine yardım etmişti. Göçmen bir anne babanın oğlu bir Amerikan rüyasının ürünüydü. Şapkasıyla müthiş görünüyordu. Amerikan tarzının mucidiydi. İyi fikir. Fontaine'in Jackie Pinkpong'dan gelen kişisel bir hediye olan yarım milyon papeli bir el çantası içerisinde şey kampanyasına vermiş olması neyi değiştirir ki? Pinkpong'un parayla şahsen hiçbir alakası yoktu. Johnny bu parayı bir şeyin içerisine koyup taşımak zorunda kalmıştı. Ve ayrıca insanların birbirlerine birçok hediye verdikleri bir dünyada yaşıyordu. Bir keresinde kendisini tüm bu hediye verme işine bir son vermesi konusunda uyarmak zorunda kalan bir muhasebecisi olmuştu. Fontaine ona da bir Rolex göndermişti. Fontaine bu kampanya için milyonlar toplamıştı. Bu meblağın yarım milyon kadarı Las Vegas'taki Chicago'ya ait bir kumarhane olan Kasbah'tan gelmiş olsa ne değişirdi ki? Batı Virginia'da kimin yaralandığının ne önemi vardı ya da parayı alanların bu meblağı Jimmy Shea'in her ne olursa olsun kazanabileceği bir eyalette başarı sağlamasını garanti altına alma amaçlı kullandıklarından nasıl emin olunabilirdi? Fontaine Rita Duval'ı hem Louis Russo ile hem de Jimmy Shea ile tanıştırdı. Fredo Corleone'den bahsetmeye ise gerek bile yoktu. Kadın tam kariyerinde yükselmeye başladığı 1956 senesinde ondan çocuk aldırmıştı. Tanıştırmaların ardından olanlar Johnny Fontaine'i değil Rita Duval'ı ilgilendiriyordu. Bir keresinde karısı Fontaine tarafından becerildikten sonra ona kafasını takan şerifin yardımcısı çölde esrarengiz bir şekilde ölmüştü. Ne olmuştu yani? Fontaine birçok adamın karısını becermişti. Çölde de her gün birçok insan esrarengiz bir şekilde ölüyordu. Bu iki korkunç ancak aleni gerçeğin arasında hiçbir zaman herhangi bir neden-sonuç ilişkisi ya da kanıt bulunamadı. Doğru, Fontaine Vito Corleone'nin vaftiz oğluydu. Michael'la da iyi geçiniyordu. Russo, Tony Scracchi, Gussie Cicero ve bunlara benzer kişilerle arkadaşlıkları vardı. Bu aşamada listeye başka kişiler de eklenebilirdi. Örneğin Büyükelçi M. Corbett Shea. Hiç kimsenin suç ailesine üye değildi. Johnny Fontaine sadece kendisine sadık olanlara karşı sadıktı. Sonuç olarak Johnny Fontaine bir şarkıcıydı. Dünyaya onun gibi birisi bir daha gelmeyecekti. O kendisini bir salon şarkıcısı olarak isimlendiriyordu. Ama birincisi bu bir Sicilyalı tevazusuydu. Sonra yapmacık bir alçak gönüllülüktü. Ayrıca 50'lerin sonunda ve 60'ların başında piyasaya sürdüğü Amerikan başyapıtı bir şarkının ardından tüm dünyanın farkında olduğu beceriksiz yapılmış bir şakaydı. Mesela birisinin verebileceği onlarca örnek arasından onun James K. Shea balosunun açılışındaki performansını ele alın. O ünlü şeritli smokin başka birisinin üzerinde çok komik dururdu. Fakat Fontaine giydiğinde mükemmel derecede doğal görünmüştü. Tıpkı 20. yüzyıl modasının bir örneği gibiydi. Tüm akşam boyunca o merasimlerin en çarpıcı ve temel öğesi görevini üstlenmişti. Ayrıca mükemmel bir düet ortağı olabildiğini de ispatlamıştı. Özellikle Ella Fitzgerald ile birlikte söyledikleri sade, heyecan dolu, Cumhuriyet'in zafer ilahisinin enstrümansız uyarlamasını seslendirirlerken... Fontaine'in kendi programı sadece 3 şarkıdan oluşmaktaydı. İçinde bulunulan ortam sanki onun güçlü yönünü ortaya çıkartamıyor gibi görünüyordu. Onun en başarılı plakları ya tek bir erkek sesi tarafından ortaya konulabilecek türde ateş dolu şarkılardan ya da inanılmaz derecede zarar görmüş ancak yine de ayakta kalmış birkaç kişinin şükran dolu sunumlarından oluşuyordu. Bunlardan hangisi olursa olsun hiçbiri olayın ehemmiyetini vurgulamıyordu. İlk başta Fontaine bir ışık huzmesinin altında boy gösterir, şapkası hemen yanında duran taburenin üzerindedir. Müzik başlar, sadece piyano ve davullar işitilmektedir. Bu sen olmalısının yavaş ve kısaltılmış bir uyarlamasıdır. Fontaine mikrofonu kendisinden belirli bir açıyla uzak tutar ve kafası tavana doğru kalkmış bir halde şarkıyı söylemeye başlar. Şarkı boyunca Fontaine ses tonunu ayarlamak amacıyla mikrofonu uzaklaştırıp yaklaştırır. Onunla tıpkı Charlie Parker'ın trompetiyle oynadığı kadar büyük bir maharetle oynamaktadır. Dünyada çok sayıda büyük sesler vardır. Ama Johnny Fontaine diğerlerinden çok daha özel bir sestir. Büyük bir şarkıcıdır. Kalabalık alkışlarla coşar. Fontaine şapkayı eline alır ve Cole Porter'ın hiçbir zaman hayal edemeyeceği bir yırtıcı hayvan edasıyla büyük bir azametle sahnede yürüyerek Yükseklerde Gezmek adlı şarkıyı söylemeye başlar. Fontaine nefes nefese şarkısını bitirdiğinde kalabalık ayağa fırlar. Fontaine'in yüzündeki gülümseme yokluk içinde büyüyen ve her şeyden daha fazla şeye sahip olduğunu görmek için etrafına bakınan bir çocuğun ifadesidir. Şey kampanyasında kullanılmak üzere seçilen Büyük Hayaller şarkısının ciddi yorumunu Wally Morgan tarafından yazılmış yeni sözlerle birlikte sunabilmek için yapılacak çok az şey olmasına rağmen Johnny Fontaine o anın zevkini çıkartır ve kendisini bir kahraman gibi hisseder. Oldukça içten görünmektedir. Giriş mısrasının ardından Johnny'nin arkasındaki perde kalkar ve gecenin diğer kahramanları uzun adımlarla ilerleyerek nakarat kısmına eşlik etmeye başlarlar. Kamera dinleyicilere yöneldiğinde ışıklar yanar, herkes ayaktadır ve onlarla birlikte şarkı söylüyordur. Başkan eşini öper, Fontaine elindeki şapkayı onlara doğru fırlatır. Başkan şapkayı kapar ve kafasına geçirir. Şapka ona tam olmuştur. Bölüm 25. Mary, senin adının Billy olduğunu biliyorum dedi. Sırf Fransiye benzeyen, sadece karnında onun gibi bebeği olmayan kuzenim Kathy. Her ne kadar bunu çocukken ilk önce ben düşünmüş olsam da seni öyle çağırdığı için ben de sana Billy oğlan diyeceğim. Billy dairedeki herkesi işaret ederek bunun ilk senin akıl etmiş olduğunu işitmek hoşuma gitti dedi. Francesca sabahın 4'ünden beri ayaktaydı. Mutfak kutularını açmış, alışverişe çıkmış, kahvaltı için bir şeyler pişirmişti. Oldukça bitkindi. Ancak o bu gibi durumlara alışıktı. Bebek o kadar çok tekme atıyordu ki uzun süreli rahat bir uyku çekebilmesi çok zordu zaten. ''Neredeyse her şey hazır.'' dedi. ''Dağınıklıktan dolayı özür dilerim. Buraya taşınalı henüz 2 gün oldu.'' ''Billy, neden onlara evi göstermiyorsun? Ondan sonra da kahvaltımızı ederiz.'' ''Hey Sonny, buraya gel. Hemen şimdi misafirlerimiz var.'' Oğlu televizyonun önünden kalktı, koşarak Tony'ye saldırdı. Sonny 3. doğum gününden dolayı oldukça utangaçtı. Tony 10 yaşındaydı. Çocuğu oldukça iyi idare ediyordu. Mike amca oğlunun sabrını alenen belli olan bir takdirle izliyordu. Francesca o güne kadar Mike amca ile Vito dede arasındaki benzerliğin farkına varmamıştı. Ama birdenbire işte her şeyi amcasının yorgun gözlerinde görmüştü, çok korkunçtu. Michael onu kucağına alırken ''Demek Sonny sensin'' dedi. ''Ben Mike amca. Sen oldukça güçlü ve aşın bir çocuksun, öyle değil mi?'' Francesca gözlerini devirdi. Sonny kafasındaki o kaskı çıkartmayacaktır. Uyurken bile onunla yatıyor. Bu Frankie'nin hatası. Noel'de yaptığı tek şey Sonny'ye nasıl futbol oynandığını öğretmekti. Billy görünürde hiçbir sebep olmaksızın sanki Sonny'yi düşürebileceğini düşünüyormuşçasına Mike amcanın gözlerinin içine baktı. Michael onun iyi bir öğretmen olduğuna iddiaya girerim dedi. Üniversite 2. sınıf öğrencisi Frankie Corleone Notre Dame futbol takımında oynamaya başlamıştı. Billy Tony'ye futbolu seviyor musun diye sordu. Tony omzunu silkti. Billy çocuğun saçlarını karıştırarak ben de öyle dedi. Mary o saçlarının karıştırılmasından nefret eder dedi. Tony önemli değil diye araya girdi. Mary onun saçına doğru elini uzattı ve Tony kızın eline vurdu. Michael Sonny'yi yere indirdi. Tek eliyle Mary'nin kolunu, diğeriyle de Tony'nin elini yakaladı. Michael affedersin dedi. Çocuklar anında sakinleşmişti. O inanılmaz bir babaydı. Francesca buna gerek yok dedi. Onlar sadece çocuk. Eminim ki sen Connie hala ile bundan çok daha kötü kavgalara imza atmışsındır. Ben ise kız kardeşimi bugüne kadar öldürmediğim için çok şanslıyım. Michael güzel bir daire dedi. Bina 100 yıldan daha eskiydi. Bir zamanlar konak olan bu yapı daha sonra bölünerek 4 büyük daireye dönüştürülmüştü. Onlarınki giriş katıydı ve dairenin büyük kısmını bir zamanlar balo salonu olarak kullanılmış olması muhtemel büyük bir oda kaplıyordu. Bu salon artık onların oturma odaları, yemek odaları ve mutfaklarıydı. Ahşap kaplı zemin Sonny'nin oyuncaklarının ve bilyelerinin oda boyunca hiç durmadan dönüp gitmelerine olanak sağlayacak derecede eğilmiş ve yamulmuştu. Francesca burayı seviyordu. Daha önce hiç 20 seneden daha eski bir binada oturmamıştı. Ve tabii ki yaşadığı hiçbir yer bu derece şık, ancak diğer yandan da bir o kadar solgun olmamıştı. Her gün birkaç kez sırf binaya bakmak için kaldırım kenarına çıkıyor ve yaşadığı yerin orası olduğunu düşünerek şaşırıyordu. Bunu düşünerek dışarı kaldırıma baktı ve hala arabada oturan Al Neri'yi gördü. Herkes masaya geçerken şoförün de gelebilir dedi. Eminim o da açtır. Michael o çoktan yedi dedi. Sabahları erken kalkıyor. Francesca aslında kahvaltı için o kadar da istekli değildi. Ne de olsa masada Mike amca dışında sadece Billy ve 3 tane çocuk vardı. Yine de o kadar kısa süre içerisinde bulabildiklerinin en iyileri olan sosisler için özür diledi. Dükkanın nerede olduğunu bile bilmiyordu. Ancak herkes sosislerin harika olduğunu düşünüyordu. Bulduğu peynirler de normal şartlarda onun seçeceği türden şeyler değildi. Ama onların da sorunsuz olduklarının teyidini yiyenlerden aldı. Sadece aldığı marmelatlı kurabiyeler yüzünden suçlanabilirdi. Onu da hamileliğine verdiler. Hissettiği sıkıntı ona Kay hala dışında konuşacak bir şeyler yaratmıştı. Bu konuyu nasıl açması gerektiğini bilmiyordu. Corleone'ler Katolik'ti. Buna rağmen son birkaç yıl içerisinde hem Connie hala ayrıldıklarında bir yıldan kısa bir süredir Ed Frederici ile evliydi, hem de Mike amca boşanmıştı. Ve annesiyle likör adam Stan'ın o güne kadar evlenmemiş olmalarının mutlaka bir sebebi olmalıydı. Tüm bunlara ek olarak bir de Billy'nin durumu ortaya çıkmıştı. Tüm bunlar Francesca'yı telaşlandırıyordu. Bir insanın çocuklarından farklı bir kıtada yaşıyor olmasından daha kötü bir şey olamazdı. Billy, sen ve Kay arasında olanları işittiğim için üzgünüm dedi. Kelimeler ağzından öylesine çıkıvermişti. Francesca onu dobralığından dolayı takdir mi etmesi yoksa böyle konuştuğu için tokatlaması mı gerektiğini bilemedi. Michael üzgün bir şekilde kafasını sallayarak karşılık verdi. Francesca masanın karşısına doğru uzandı ve büyük bir sevgiyle amcasının kolunu sıktı. Billy, ben çocukluk yıllarımı annemle babamın boşanmalarından kaynaklanan sorunlarımı yenmek için harcadım dedi. Ama sen be Kay. Francesca masanın altından ona tekme attı. Billy, sanıyorum bunun anlamını hiçbir zaman bilemezsiniz dedi. Tony ve Mary'i ne kadar sıklıkla görüyorsun? Orada çocukların önünde bunları dile getiriyordu. Onu tokatlamak belki de çok daha iyi olacaktı. Mike amca içimden geçtiği kadar sık değil diye karşılık verdi. İşlerime ilişkin bazı sorumluluklarımı en başta düzenlemeye çalışıyorum ki çocuklarım için daha fazla zaman yaratabileyim. Mary, babamın yeni bir uçağı var dedi. Artık bizi görmek için her zaman uçup gelebilir. Tony her ne kadar henüz tabağında duranı bitirmemişse de uzanıp bir reçelli kurabiye daha aldı. Michael, iş için gittiğimde kalmak için New York'ta küçük bir daire bulunduruyorum dedi. Doğuya geldiğimde onların da benimle birlikte kalabilmeleri için daha büyük bir daireye taşınabilirim. Francesca, bana hala hepiniz New York'ta yaşıyormuşsunuz gibi geliyor dedi. Sanki Nevada'ya yeni taşınmışsın gibi. Michael, 6 yıl oldu dedi. Neredeyse 4 yıldır Tahoe'dayım. Hem Vegas hem de Tahoe'daki evleri oldukları gibi tutuyorum. Her ikisi de ihtiyacımdan daha büyük daireler. Ama Mary ve Tony için onlar birer ev. Oraya geldiklerinde evlerine gelmiş oluyorlar. Francesca, bu çok komik dedi. Florida'da geçirdiğim onca seneye rağmen ben hala evimin New York olduğunu düşünüyorum. Tıpkı Katie'nin yaptığı gibi ben de orada üniversiteye gitmeliydim. O geri döndüğü için çok mutlu. Billy, ama öyle yapsaydın seninle hiçbir zaman tanışamazdık ki dedi. Francesca kafasını kaldırdı. Billy tam manasıyla içten ve üzgündü. Sanki gerçekten de hiç karşılaşmamış olabileceklerini düşünüyor gibiydi. Bu o kadar üzüntü verici bir manzaraydı ki Francesca eridi. Billy'nin çenesini okşamak için uzanırken tamamıyla içten bir tavırla ''Ailemi seviyorum'' dedi. ''Mary, Francie ve Bee oğlan bir ağaçta oturuyor'' dedi. ''Haydi Tony, benimle şarkı söyle.'' ''Tony baba'' dedi. ''Ona şunu kesmesini söyle.'' Michael Corleone kahve kupasını şerefe kaldırdı. Aşka dedi. Bu o aşamada söylenebilecek en mükemmel şeydi. Çocuklar atışmayı kesti ve herkes bardağını kaldırdı. Francesca herkesin içerideki sevgiyi hissettiğini düşündü. Bardağını gönülsüzce kaldıran Billy dışında. 52. Ayrımın sonu. Sayfa 466.